Ayrım 18, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 159. Atlantik'in öteki tarafında Jim Duffy, Kıbrıs'a yaptığı seyahat ve Salem'deki bir günlük tatilinden sonra kendisini nohut kadar odasına yerleştirmeye çalışıyordu. Ceketini çıkardı, kravatını çözdü, kulaklıklarını başına geçirdi. Önündeki bilgisayar ekranından NSA'nin kaydettiği kesitleri dinlemeye hazırdı artık. Ekranın düğmesine basıyordu ki kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Bilgisayar NSA kesitlerini veren memur kendisiyle görüşmek istiyordu. Bay Duffy, Duffy, hey, peşinde koştuğumuz işi çözdüğünü söyleyeceksin herhalde diye güldü. Ses imzasının izlerini yakaladığının müjdesini vereceksin. Yoksa daha iyi bir haberin mi var? Mesela başka dinlenecek kesit kalmadı da diyebilirsin. Hiç merak etme, daha dolu var. Başka bilgisayarlardan gelenler de sıra bekliyor. Ama sen burada yokken enteresan bir şey yakaladım. İlgileneceğini umarım. Neymiş? Hatırlıyor musun? İran'ın doğusunda Allah'ın dağında bir yerden İstanbul'da bir cep telefonuyla konuşan bir adam yakalamıştık. Tabii hatırlıyorum. Cep telefonlarının klonlanması, yani kopyalanması diye bir şey duydun mu? Bu delikanlı NSA'nın aldığı o teknoloji dehalarından biri olmalı herhalde diye düşündü Duffy. Geceleri sabaha kadar IBM'in satranç programını nasıl alt ederim diye düşünüyordur. Dolly adındaki koyunun klonlanmasını duymuştum ama cep telefonlarının klonlandığını ilk defa işitiyorum. Cep telefonlarının klonlanması cin fikirli kötü adamların pek sevdiği bir iştir. İş çalınma bir cep telefonu bulmakla başlar. Bir dizüstü bilgisayarı ve software programı kullanarak bir başka cep telefonunun yardımıyla çalınma telefonun elektronik seri numarasını ötekine aktarırlar, tamam mı? Evet. Sonra yeni telefonu bilgisayara bağlarlar. Onun seri numarasını alıp çalıntı telefona aktarırlar. Ondan sonra çalınmış telefonu at gitsin, anlatabildim mi? Evet, ama telefonu çalınan adam onu bir daha kullanamayacağına göre bütün bunlara ne lüzum var? Bunu anlayamadım. Telefon zaten battal olmuyor mu? Başkalarını aramak için işe yaramaz hale geliyor. Çalıntı telefonun numarasını kendi telefonuna aktarıyorsun ya, o numara sistemden çıkmış olmasına rağmen dışarıdan aranacak olursa çalar. Yani başka bir deyimle bu surette dışarıdan gelen telefonları takip imkanı ortadan kalkar. Peki ne demek istiyorsun? Ankara Büyükelçiliğindeki NSA temsilcisini buldum. Son 6 ay içinde çalıntı ihbarıyla sistemden çıkarılan cep telefonlarının listesini istedim. Ne çıktı bilin bakalım. Bizim aradığımız numara bu listede çıktı. Doğru. İzmir'de bir emlak komisyoncusuna aitmiş. 7 hafta evvel telefonunu kaybettiğini bildirmiş. Bizim yakaladığımız konuşma 3 hafta evvel yapılmış. Yani aklı evvelin biri bu numarayı kopyalayarak konuşmaları takip edilemez hale getirmiş. Çok güzel bir iş başardın doğrusu. Şimdi bu numarayı takip ederek arşivden başka ilginç konuşmalar bulabilir misin? Denerim ama arşive girmek için sıra beklemem lazım. Ben gerekeni yaparım, seni bekletmezler. Selim Osman'ın bu soğuk kış günü öğleye doğru gittiği yer 1476'da yapılmış ve en eski hamamlardan biri olan Mahmutpaşa Hamamı'ydı. Buraya yabancılar gitmediğinden Osman burayı tercih ediyordu. Öteki uyuşturucu işi yapan arkadaşlarının çoğu gibi Selim de yabancıların olduğu yerde rahat edemiyordu. Yabancı bir uyuşturucu taciri Kolombiya'da Cali veya Medellin şehrine gelmeye görsün. Kolombiyalı ev sahipleri onları alır, şehrin en büyük lokantaları, diskoları ve gece kulüplerinde ağırlar, etrafından kızları eksik etmezdi. Selim gibi Türk olan bir uyuşturucu taciri kendisini görmeye gelen yabancıları kıyıda köşede kalmış 3 yıldızlı bir otelin lobisinde karşılar, bilemedim bir fincan Türk kahvesi ikram ederdi. Adamın kız veya erkek bir arkadaşa ihtiyacı olursa bunu açıkça istemesi gerekirdi. Misafire istediği sağlanır ama ertesi günü cinsi tercihleri konusunda bir rapor istenirdi. Bu türlü şeyler günün birinde şu veya bu şekilde işe yarayabilirdi. Kendisine benzer birçok Türk gibi Osman da espriden uzak, oldukça donuk, soğuk bir adamdı. Olmadık itirafları dinlemekten bıkkın bir papazın yüzü gibi asık bir yüzle dolaşırdı. İri kıyım, bir zamanlar atik olan cüssesi şişmanlığa dönüşmekteydi. Kendi akranları gibi saçları henüz ağarmamıştı. Türk eczanelerinde erkekler için diye satılan ilaçlara henüz ihtiyaç duymuyordu. Onun tek bir ayrıcalığı sol gözünün altındaki tikti. Akşamlık vodka istihkakı arttıkça bu tikin hızı da artıyordu. Öteki dikkati çeken özelliği de elleriydi. Kocaman, etli görünüşü, kısa sağlam ve üstü siyah kıllı parmaklarıyla takma bir el gibi duruyordu. Ömrü boyunca toprakla mücadele eden erkek neslinin elleri gibi. Kapıda Selim'in Mercedes'ini bekleyen biri vardı. Hafifçe tebessüm ederek kendisini hamamın soyunma kısmındaki özel odasına götüren bu adamı takip etti. Her zamanki tellağı da içeride bekliyordu. Osman soyundu, beline bir peştemal bağladı, tahtan alınları giyerek soğukluktaki özel bölmesine doğru yürüdü. Kemerli bir köşedeki mermer kurdanın başına oturdu. Durmadan akan sıcak suyu tas tas üstüne döküyor, başını sabunluyor, durulanıp keseleniyordu. Buradan sıcak kısma geçti, göbek taşına yüzüstü uzanıp tellağın masajına terk etti vücudunu. Tellak daha sonra birkaç defa başını sabunladıktan sonra durulayıp iyice gevşemesi için kendi haline bıraktı onu. Her hamam keyfinden sonraki rehavet içinde Osman, 210 kilo baz morfinin arıtımından sonra eline geçecek aşağı yukarı 240 kilo eroini ne yapacağını düşünmeye başlamıştı. Şimdiden Paul Glean adındaki İngiliz'in 50 kiloluk siparişi vardı. Glean birçok öteki Avrupalı müşteri gibi parasını ödemekte biraz yavaş kalıyordu. Behçet Osman kendisine 50 kiloluk siparişin kilo başına 8500 Amerikan doları olacağı, ayrıca kilo başına 1000 dolar nakli ücreti istediklerini ve bedelinin yarısının peşin ödenmesi lazım geldiğini söylediğinde gözünü bile kırpmamıştı. İkinci parti Hamburg'daki bir Kürt'ün 25 kiloluk siparişiydi. Bu müşteriyle hiçbir para problemi yoktu. Teslim sırasında bedelinin tamamını peşin öderdi. Bu adam PKK hesabına çalışıyor, Kürdistan mücadelesi uğruna Alman gençlerinin beyinlerini yok etmekten kaçınmıyordu. Yüzündeki teri peştemalına silerek gözlerini kapadı, geri kalan 165 kiloyu elden çıkarmanın yollarını düşünmeye başladı. Bu operasyon aileye 1 milyon 350 bin dolar civarında bir gelir sağlayacaktı. En uygun yol malın tamamını Abdullah'ın ardiyesine yollamak olacaktı. Türkiye'de tutma yerine küçük partiler halinde komşu ülkelerdeki alıcılara satılmak üzere malın Hollanda'da olması daha güvenliydi. Prag'da olabilirdi. Uyuşturucu alıcıları çoktan beri çekleri de kullanmaya başlamıştı. Çek polisi çok yetersiz, çok az para alan ve rüşvet için ideal durumda olduğundan 20'şer kiloluk paketlerin batılı komşu ülkelere yollanması çok kolay oluyordu. Yapılacak iş Polonya'dan çalıntı bir Opel Astra veya bir Vegas almaktı. Bu ülkede çalıntı araba satıcılarının sayısı yeni araba satanların iki misliydi. Benzin depolarını söküp birine benzin, diğerine uyuşturucunun yerleştirildiği iki bölmeli bir depo takıp yola çıkarılırdı. Üçüncü bir olasılık daha vardı. O da Birleşik Amerika. 1991'de Hollanda'da Arnhem şehrinde Türklerle Kolombiyalılar arasında bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın tarafları Cali karteli temsilcileriyle uyuşturucu trafiği için Hollanda'yı merkez olarak kullanan bir düzine Türk ailesinin temsilcileriydi. Osman kardeşlerin dördüncüsü Abdullah da bu anlaşmanın taraflarından biriydi. Birkaç çok uluslu şirketin genel müdür yardımcıları gibi hareket eden temsilciler, en büyük iki uyuşturucu satıcısı olarak pazar paylaşması ve işbirliği esaslarını ortaya koymuştu. Türkler Kolombiyalılara, Ant Dağları'nın eteklerinde yetiştirmeye başladıkları haşhaşın kalitesini geliştirmelerinde yardım edeceklerdi. Ayrıca Kolombiyalı kimyacılara baz morfinin eroin haline getirilmesindeki arıtım tekniğini öğreteceklerdi. Otomobil imalatında Japonlar neyse, eroin imalatında da Türkler oydu. Titizlikle tatbik ettikleri bir kalite kontrol sistemiyle malın hep aynı kalitede çıkmasını sağlıyorlardı. Buna mukabil Kolombiyalılar Türklerle 1 kiloya karşı 1 kilo olarak eroin ile kokain veya kokain ile eroin değiş tokuşunda anlaştılar. Kolombiyalıların Amerika'dan her şehrinde yaşayan Kolombiyalı göçmenlerden kurulu kuvvetli bir dağıtım şebekesi vardı. Amerika'da yaşayan Türklerin sayısı çok az olduğundan hiçbir zaman iyi bir organizasyon kuramamışlardı. Buna karşın İspanya hariç Avrupa pazarı tamamen Türklerle dolu olup Kolombiyalıların adı bile geçmiyordu. Böylece Kolombiyalılar uyuşturucu hattına eroini de eklemek, Türkler de Avrupa pazarına kokain sürmek imkanı bulacaktı. İdeal bir birleşme olmuştu bu. Osman saat 3'e doğru ferahlamış, kirinden arınmış, karnını doyurmuş ve dinlenmiş olarak Barcelona Grand'deki son günlük işlerini yapmaya döndü. Kendi ofisinin olduğu katta durmadan otelin en üst katına çıktı. Hangi kapıya gideceğine karar vermek için birkaç saniye bekledikten sonra seçtiği kapıyı sertçe iki defa çaldı. Beyaza yakın sarı saçları beline kadar inen Irina adındaki nefis Rus kızı açtı kapıyı. İncecik vücudunu mavi ipek bir sabahlıkla örtmüştü. Selim'i karşısında görünce ağzının kenarında fettan bir tebessüm belirdi. Ev sahibi haftalık kirasını tahsile gelmişti. Aşağıdaki sokakta toplanmış gençler belimize saracak bombalar verin bize diye bağırıyordu. Cennete gidecek en kısa yola sevinçle koşacağız. Ali Muhtar yan pencereye çıkıp dudaklarında hafif bir tebessümle onları selamladı. Şu anda sokaktan geçen bu kara yağız gözleri alev alev yanan gençlere güveniyordu. Bunlar geleceğin garantisi, İran İslam devriminin arzuladığı yaşamın öncüsü, ilahi azim, şehadet özlemi ve seçilmişlik ateşiyle yanıyordu. Batılı basın yine bütün aptallığıyla penceresinin altında toplanan bu gençleri intihar bombacıları olarak itham edecekti. Ne büyük gaflet! İslam intiharı kabul etmez. Bunlar intihara değil şehit olmaya koşacaktı. Şahadet ancak bir din görevlisinin onayıyla ulaşılan bir mertebeydi. Bu mertebeye de kafir düşmanlara karşı kazanılan bir zaferin sonucu varılabilirdi. Şah'ın eski güvenlik servisi Savak zamanından kalma 18. yüzyıl yapısı masif masasına dönerken Muhtar Yan'ın kafası düşman kafirlerin işlerini nasıl bozabilirim düşüncesiyle meşguldü. Birkaç dakika sonra emrinin altındaki İran'ın devrim hükümetinin en önemli gizli örgütü olan Gizli Operasyon Komitesi'nin toplantısı başlayacaktı. Bu komite aslında dünyanın en korkunç terörist örgütünü yöneten gruptu. Başlıca görevi Mollalar rejiminin içeride ve dışarıdaki düşmanlarını yok etmekti. Bu görevi İran dışında Avrupa ve Amerika'da yerine getirirken çok insafsız ve merhametsiz hareket ediyordu. Şu anda asıl büyük tehlikenin dışarıda değil, İran'da, içeride olduğuna inanıyordu. Mollalar, Başkan Hatemi'nin son seçimde kazandığı muazzam çoğunluk, halkın mevcut İslami rejimden ne kadar hoşnutsuz olduğunu Muhtar Yan gibi insanların gözlerinin önüne sermişti. Tahran sokaklarında köşe başlarında devrim ölüyor artık fısıltıları yayılıyordu kulaktan kulağa. Mollaların yasağına rağmen ülkenin her yerinde kara borsadaki yabancı malların sayısı gittikçe artıyordu. Başkentte orta sınıf mahallelerde bile insanlar evlerinde İskoç viskisi, Fransız şarapları içiyor, kadınlar başörtülerini bir yana atıp dans ediyor, kumar oynuyor, videolarda batılı filmler seyrediyordu. Bir zamanların herkese korku salan pasdaran artık evlerin kapısını çaldığında hapishanelere adam götürmek için değil, rüşvet toplamak için geliyordu. Halkın fikren ve ahlaken Batı'nın şer ve ahlaksızlık dolu yayınlarının tesiri altında kalmaması için rejim uzay yayınlarını yasaklamıştı. Ama ne olmuş? Kara borsacılar daha küçük, daha kuvvetli ve daha az dikkat çeken çanaklar getirmiş, kara çadır memleketinde Pamela Anderson gibi kadınlar seks ilahisi olup çıkmıştı. Daha da kötüsü Başkan Hatemi'nin etrafını dolduran ılımlı takımı, Muhtar Yan gibi adamların dayandığı fikirlerin temellerini çatırdatmaya başlamıştı. Ayetullah Hümeyni anayasanın 5. maddesinde bu temelleri velayeti fakih, yani adil hakimlerin velayeti şeklinde bizzat ifade etmişti. İslamcı İran'da en yüksek otorite bir şaha, diktatöre veya halkın seçtiği bir başkana değil, ülkenin tek, üstün, eğilmez ve sert dini lidere ait olacaktır. İslam'ın düşmanlarına karşı bir insan nasıl ılımlı olabilirdi? İran'ın İslami yönetimdeki ilahi deneyimi başarıya ulaşamayacak olursa, o zaman müstehzi bir gülümsemeyle İslam'ın hükümet yönetimine uygun bir sistem olmadığı, şeriatın modern dünyada insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir hukuk düzeni olmadığı iddia edilecekti. Devrimi kurtaracak, onun canlılığını bir defa daha ispat edecek bir şey yapmak lazımdı. Dünyaya İslam'ın geleceğinin büyüklüğünü gösterecek muazzam bir nümayişe halk teşvik edilebilirdi. Muhtar Yan kafası iyice meşgulken yapmayı adet edindiği gibi bıyıklarının ucunu iyice büküp kıvırdı. Birkaç ay sonra 50'sine basacaktı. Dini inançları uğruna dünyanın fiziki zevklerinin hepsini terk etmiş bir adamdı. Kağıtlarını topladı, son bir defa daha dışarıda toplanmış gençlere bir göz attıktan sonra toplantı odasına doğru yürüdü. Gizli komitenin 8 üyesi de içeride hazır, kendisini bekliyordu. Muhtar Yan arkadaşlarını süzerek yerine oturdu. Amerikalılar burada ne için toplandığımızı bilse bizi füze yağmuruna tutar diye düşünüyordu. Komite üyeleri rejimin mali dehası Refik Dost, Halit operasyonun son durumu hakkında Avrupa'da topladığı bilgiyi getiren Profesör Bollahi, vurucu gücün komutanı Sadık İzzettin, Hizbullah'ın silahlı kesimi İslami Cihat'ın başı ve Beyrut'ta 241 askerin ölümüne sebep olan askeri kışlanın bombalanmasından sorumlu ve SİHA'nın bir numaralı düşman olarak ilan ettiği İmad Mugniye, Hizbullah'ın Basra Körfezi'ndeki faaliyetini koordine eden ve Suudi Arabistan'da Dahran'da 19 Amerikan havacısını öldüren Tuğgeneral Ahmet Şerifi, faaliyetin finansmanının büyük bir kısmını teşkil eden uyuşturucu gelirlerini toplamakla görevli eski Afgan mücahitlerinden Said Ceylani ve Kudüs Birliği Komutanı Ahmet Vahidi'den ibaretti. Ahmet Vahidi'nin ikinci bir sorumluluğu da İran dışındaki İslami hareketleri idare etmek, bunların ihtiyacı olan mali destek, sahte veya hakiki pasaport, kimlik, vize, güvenli ev ve silahları sağlamaktı. Muhtar Yan her zaman yaptığı gibi merhum eski liderleri Ayetullah Hümeyni'nin sözlerini tekrarlamakla başladı konuşmaya. Kardeşlerim dedi, önümüze çıkan engelleri aşmak Allah'a olan borcumuzdur. İslam seni öldürmek isteyenleri senin öldürmene cevaz verir. Bizi anlamalarını değil, bizden korkmalarını sağlamalıyız. Küçük grup bu sözlere Allahu Ekber diyerek cevap verdi. Muhtar Yan kendilerine teşekkür ederek vurucu gücün komutanı Sadık İzzettin'e döndü. Kardeşim, seni ve adamlarını kutlamamız lazım. Bir işi daha büyük bir başarıyla sona erdirdiniz. İzzettin başını hafifçe sallayıp kendisine yapılan iltifata teşekkür ederek göbeğinin üstünü örten bol harmaniyenin kıvrımları arasından bir çanta çıkardı. Kapağını açıp içinden aldığı kalın sarı bir zarfı masanın öteki yanında oturan profesörün önüne doğru sürdü. Aradığınız her şeyi bunun içinde bulacağınızı umarım dedi. Adamlarım evden ayrılmadan evvel içini kontrol imkanı bulamamış. Aslına bakarsanız bir şeyin eksik olup olmadığını da anlamazlardı ya. Profesör zarfın üstünde Farsça yazılı Halit kelimesini görünce yüzüne bir memnuniyet yayıldı. Çok iyi bir iş başarmışlar. Heyecanlı parmaklarla zarfı yırtıp açtı, içindeki belgeleri teker teker çıkarıp pişireceği yemeğin malzemelerini hazırlayan bir büyük anne titizliğiyle önüne yaymaya başladı. İşini bitirdiği zaman önünde 8 küme kağıt olmuştu. Bazıları sade, bazıları çoğu altın yaldızlı olmak üzere bayrak, kartal figürlü süsler veya masanın etrafındakilerin adını bile duymadığı küçük cumhuriyetlerin başındakilerin portrelerini gösteren çarpıcı renklerle bezenmişti. Bunlar 8 ayrı şirketin hisse senetlerini temsil ediyordu. Hepsi hamiline yazılı olduğundan bunları elinde bulunduran her kim olursa bu şirketlerin hakimi olarak kabul edilirdi. Panama'dan Turks ve Caicos adalarına, Kayman adalarından Singapur'a kadar dünyadaki offshore bankacılığının hisseleriydi. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 167.